Ayrım 15.
Sayfa 177. Toplumumuzun profesyonel sporda olduğu gibi saldırgan rekabet davranışını özellikle ödüllendirdiği ölçüde, rekabetin en ılımlı biçimlerinden bile dehşete düşen bazı sektörler de vardır. Küçük çocuğunuzun gittiği okulda hala bir spor bayramı varsa bile, her çocuğun bir kurdele kazanacağı biçimde ayarlandığı konusunda ben bahse girebilirim. Hatta herhangi bir olaya katılan her çocuk da bir ödül kazanıyordur. Eğer mesele öz saygı duygusu yaratmaksa, bu tür boş jestler stratejisinin ters etkisi olur. Herkes bir kurdele kazanacaksa niye koşulsun? Bazı koşucuların daha hızlı, diğerlerinin daha yavaş olması tamamen doğaldır. Eğer sürate değer veriyorsak en hızlı koşucuları takdir etmeliyiz. Fakat koşu hızı ile karakter üstünlüğünü karıştırmamamız gerekir. John Jack'ten daha iyi bir koşucu olabilir ama bu John'u Jack'ten daha iyi biri yapmaz. Yaratıcı ve yapıcı rekabet yeteneklerinizi keşfetmenize ve dile getirmenize imkan verir. Çalışma hayatında işin sırrı rekabet ile işbirliği arasında bir denge bulmaktır. Anlamlı çalışma. Çoğu insan için iş bir yolculuktur. Pek azımız özellikle tek bir şey yapmak için dünyaya gelmişizdir. Yaşamınızda büyüklük kazanacağınız yol size özgüdür. Dört dörtlük bir yöntem yoktur. Çoğu insan kendisini yaptığı iş için yaratılmış gibi hissetmez. Fakat doyum elde etmenin en emin yollarından biri de kendinize uygun işi bulmaktır. Hepimizin özel yetenekleri vardır ama bu özel yeteneği bulmak için çoğumuzun biraz kazı yapması gerekir. Yeteneklerini bulmak ve onları nasıl kullanacağını belirlemek günlük yaşama bir anlam veya amaç duygusu katar. Amaçlarınızın ne kadar yüksek veya alçak gönüllü olduğunun bir önemi yoktur. İster en büyük 500 şirketten birinin yöneticisi olun, evde oturan biri, Kalküta'da Rahibe Teresa örgütünde bir gönüllü, bir odacı veya bir heykeltıraş olun, ister Dilbert'in bir iş arkadaşı olun, temel ilke aynı kalır. Dipnot, Dilbert, ünlü Amerikalı karikatürcü Scott Adams'ın iş yaşamındaki yöneticilerin budalalıklarını alaya alan aynı adlı bant karikatürünün kahramanı. Scott Adams was the creator of the popular comic strip Dilbert. The cartoon tapped into workers' frustrations with corporate life and the idiosyncrasies of managers and featured an engineer named Dilbert and his know-it-all dog, Dogbert. Anlamlı iş, anlamlı bir hayatın ayrılmaz parçasıdır. İşten atılmak sadece genel parasal sıkıntılar nedeniyle değil, makama, statüye, ayrıcalığa ve güvenliğe duyulan bağlılık yüzünden de üzücüdür. Emeklilik de aynı nedenlerle çoğu zaman o kadar güçtür. Bütün işler iplik eğirmek bile soyludur. İş kendi başına soyludur. Rahat bir yaşam ne bir insana ne de bir tanrıya yakışır. Thomas Carlyle. Diğer bir konu da doyum konusundaki ikilemlerdir. Örneğin doyum ebeveynlikten veya kariyerden kaynaklanabilir. İkisini dengede tutmak cazip ama çok da zordur. Birçok ebeveyn ev dışında çalışma ile tam gün çocuklarının bakımıyla uğraşma seçenekleri arasında kıvranır. Bazıları tam gün çocuk yetiştirmeyi tamamen doyurucu bulurken diğerleri bir mesleğin basamaklarını tırmanmayı amaç edinirler. Birçok başka insan ikisini de doyurucu bulduğu halde her iki işi de iyi yapmak konusunda çelişkiye düşer. Denemezsen nasıl bileceksin? İnsanların çoğu çalışma hayatları boyunca çeşitli işler edinir ve bu işlerin alanlarının da değişik olması gittikçe daha sık rastlanan bir durumdur. Okulu bitirir bitirmez bir şirkette işe giren ve 40 yıl sonra şirketi sadık hizmetlerine delalet eden, bir altın saat ve bir tokalaşma ile terk eden vefalı şirket elemanı günleri çok gerilerde kaldı. Bazı insanlar çalıştıkları şirket onları zorladığı için yön değiştirirler. Bazı insanlar da daha verimli alanlar buldukları için ve çalıştıkları şirkete karşı kendileri, şirketlerinin onlara karşı hissettiğinden daha fazla bağlılık hissetmedikleri için yollarını ayırırlar. Başkaları da yaptıkları işten sıkılır ya da yalnızca bir değişiklik isterler. Çoğunun aradığı şey sadece kendilerini doyuma götürecek bir yoldur. İdeal olanı bulmak için yeni işleri ve yeni alanları denerler. Sevmediğiniz bir işte çalışmak mutlak kötü değildir. Bazen bir işi o işe uygun olmadığınızı keşfetmek için yapmak zorundasınızdır. Akılcı düşünürlerin de söyleyecekleri gibi her şeyi sadece mantık yoluyla bilemezsiniz. Bazı şeyleri deneyimle öğrenmeniz gerekir. Bununla birlikte deneyim biricik öğretmen de değildir. Deneyimlerimiz konusunda mantıkla yürütmek zorundayız. Katı akılcılık ile katı deneycilik arasındaki orta yolda hayatı sürdürmenin ve yaşarken hayattan yeni şeyler öğrenmenin akla uygun yolu yatar. Kötü deneyimlerden bile değerli dersler alabilirsiniz. Eğer bir iş fırsatının size göre olup olmadığı konusunda ciddi olarak düşünüyorsanız, bunu kesin olarak anlamanın tek bir yolu vardır. O da denemekten geçer. Düşünce tuzaklarını fark edip bunlardan sakınmayı öğrenmenin tek yolu, üzücü tecrübeyle bilgelik kazanma riskine rağmen bu tuzakları şahsen tanımaktır. Acemiyi yanlış yola girme riskinden kurtarma umuduyla mantık konusunda tanıtıcı bir kursa uygun düşecek biçimde felsefe önsözüyle işe başlamak faydasızdır. Leonard Nelson. Çocuk kitapları yazmış büyük bir filozof olan Dr. Seuss, Green Eggs and Ham, Jambonlu Yeşil Yumurta adlı eserinde bu konuyu yorumlar. Dipnot, Dr. Seuss, kendi çocuğu olmadığı halde çok sevilen çocuk kitapları yazmış olan Theodor Zeus Geisel, 1904-91, daha çok Dr. Seuss olarak tanınır. 1984'te bu alandaki yarım asrı aşan katkıları nedeniyle özel bir Pulitzer ödülüne layık görülmüştü. Başlangıçtaki jambonlu yeşil yumurta sever misin yolundaki deneysel soru, kitabın son sayfalarına kadar kahramanımız bunu denemeyi reddettiği için yanıtsız kalır. Sonunda tadına bakmaya razı olduğuna daha önceki inatçılığını ters yüz edip, jambonlu yeşil yumurtayı öyle seviyorum ki der. Deneyimin sonucu tabii ki hem lehte hem de aleyhte olabilir. Eğlenceye çok meraklı ve bu konuda epey deneyimli bazı gençlerle birlikte bir gece geçiren Voltaire, ertesi gece yine onlara katılmaya davet edilmişti. Birincisi filozofluk olsa da ikincisi sapıklık olur diyerek daveti geri çevirdi. Denemedikçe asla bilemeyebilirsiniz. Ancak deneyimleriniz hakkında iyice düşünüp taşınmadıkça da ilerlemenizde onların yardımını sağlayamazsınız. Mantığınızı ve deneyiminizi kendinize uygun bir yol seçmek için kullanarak vakit kazanabilir ve zahmetten kurtulabilirsiniz. Fakat eğer bütün çabalarınız yine de düş kırıcı, doyum vermeyen, çekilmez veya başka türlü münasebetsiz bir mesleki değişime yol açarsa, öğrendiğiniz şeyi bir kenara kaydetmek ve bir dahaki sefere bundan yararlanmak şartıyla vaktinizi mutlaka boşa harcamış olmayacağınızı bilin. Anlaşmazlık. İnsanların bir araya geldiği her zaman kişisel farklılıklar ve anlaşmazlıklar olacaktır. Bu durum spor takımları, siyasi partiler, bilimsel kurullar, dini tarikatlar için olduğu kadar büro çalışanları için de geçerlidir. Gerçekte birlikte çalıştığınız insanları genellikle kendiniz seçmediğinizden dolayı aynen ailelerde olduğu gibi bazen işlerin yürümesi için ek bir çaba gerekebilir. Öte yandan aynı hedefler doğrultusunda çalışmanın oluşturduğu ortak amaçlar çarkların dönmesine yardımcı olur. Bölüm 6'da ilişkilerin korunması konusunu ele alırken Hobbes'tan öğrendiğimiz gibi herkesin uymaya razı olduğu bir dış otoriteye sahip olmak barışı sürdürmenin en önemli unsurlarından biridir. Bu sadece aynı komuta zincirine karşı sorumlu olmak anlamına gelebilir. Fakat en uygun sonuçlar için daha yüksek bir görev duygusu gereklidir. Herkesin başkasına gönderdiği notta suret, Bay Smith'e ibaresinin bulunması bir tür bağ oluşur ama daha güçlü olan ilişki bir ev inşa etmek, bir çocuğu eğitmek, sulak arazileri korumak veya satış kotasını gerçekleştirmek gibi özel bir görev üzerine hep birlikte odaklanmaktan kaynaklanır. Hobbes'un sözüne ettiği türden korku ve saygı uyandıran bir dış otorite aracılığıyla savaştan kurtulabilirsiniz. Fakat bu sayede bir ahenk oluşmasını beklemeyin. İdealist değil, realist beklentilere sahip olmak yine de sorunlar çıktığında felsefi bir bakış açısını korumayı kolaylaştırır. Jean-Jacques Rousseau, insanların aslında iyi olduğunu fakat uygarlık tarafından siyasi yaratıklar olma yönünde ve başka şekillerde yozlaştırıldıklarını savunurdu. Onun söylediğine göre doğal bir durumda bu eğilimlerimiz olmazdı. Bu onun soylu vahşi fikriydi. Rousseau ve yandaşları otoriter topluma karşı geliyorlardı. Uygar bir dünyada yaşamak zorunda olmasaydık daha iyi insanlar olacağımıza inanmak çok cazip olabilir. Amerikalılar şu günlerde toplu halde Rousseau'nun deneyini yürütüyorlar. Toplumumuz kabalık ve nezaketsizlik bolluğu içinde. Bu durum insanları daha mı iyi yapıyor? Eğer Rousseau'nun günümüzdeki postmodern torunları Amerikalıları kültürsüz, kara cahil barbarlara dönüştürmeyi becerebilirlerse, ki bu yönde daha şimdiden çok yol aldılar, Rousseau'nun tam olarak ne kadar yanıldığını göreceğiz. Onun yolu cennette değil, anarşiye çıkar. Aristo insanların doğuştan siyasi hayvanlar olduğunu iddia ediyordu. Ve benim inandığım gibi Aristo haklıysa bir zamanların mağara siyaseti gibi olan iş yeri siyaseti de dahil olmak üzere siyaset her zaman var olacaktır. Siyasi hayvanlar olup olmadığımızı tartışmanın bir yararı yoktur. Asıl yararlı tartışma ne tür bir uygarlığın vatandaşlarına daha iyi bir yaşam sağladığı konusundadır. Rousseau oyunu hiç uygarlık olmamasından yana kullanır fakat farklı fikirleri olanlar da vardır. İnsan özgür doğmuştur ama her yerde zincirler içindedir. Jean-Jacques Rousseau. İnsan doğuştan siyasi bir hayvandır. Aristo.
Veronica. Veronica'nın yeni mezun bir gazetecilik öğrencisinin uğruna adam öldüreceği türden bir işi vardı.
Araştırmalar filmler yapıyor ve ulusal izleyici kitlesine ulaşan haber öyküleri yazıyordu. İşin içindeki bit yeniği şuydu. Onun işleri emrinde çalıştığı büyük bir medya yıldızının imzasıyla yayımlanıyordu. Bu büyük yıldız ünlü bir isme, geniş bir taraftar kitlesine, oldukça büyük bir maaş çekine ve böyle bir kariyere her zaman eşlik eden bazı büyük başarıları dahil bütün öteki şeylere sahipti. Adam üstelik bütün bunları mümkün kılan birinci sınıf bir yardımcıya da sahipti. Fakat Veronica kendisini görünmez biri gibi hissediyordu. Adını hiç kimse bilmiyordu, bir hayran kulübü şöyle dursun bir erkek arkadaşı bile yoktu. Ve üzerinde hatırı sayılır bir meblağ taşısa da onun maaş çeki, şefinin yeni sözleşmesinin verayetinin bildirdiği tutarıyla karşılaştırıldığında paçavra sayılırdı. Veronica yaptığı iş karşılığında çok daha fazla itibar hak ettiğini hissediyordu. Veronica'nın durumuna Pete sürecinin merceğinden bir bakalım. Söylediğine göre ne kadar sıkı çalışırsa çalışsın kendini doyuma erişmemiş hissediyordu. Duyguları da aşikardı: hüsran, öfke, tatminsizlik, kıskançlık ve yalnızlık. Tahlil yapabildiği kadarıyla pek az seçenek görüyordu. Sık sık büyük yıldızı istifa mektubunu verirken kapıyı yüzüne çarpmadan hemen önce fena halde azarlamayı hayal etmişti. Fakat gazetecilik konusunda ciddi olan herhangi birinin kolay kolay vazgeçemeyeceği türden imrenilecek bir mevkii vardı. Tefekkür aşamasında Veronica'nın mutsuzluğunun doyumsuzluktan değil de bağlılıktan, kendi emeğinin meyvelerine değil başka birinin emeğinin meyvelerine bağlılıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı üzerinde düşünmesini istedim. Yaptığı işten gurur duyuyordu, tam da bu yüzden işinin daha fazla takdir edilmesini istiyordu. Üretim sürecinden de hoşlanıyordu. Birçok yönden işini tatmin edici buluyordu. Bu tam olarak doyumsuzluk işareti sayılmazdı. Fakat şefinin iş koşullarına bağlılığı dışarıdan değil, içeriden gelmesi gereken kendi doyum duygusunu engelliyordu. Bu bağlılıktan kurtulabilse kendini mutsuzluğundan kurtaracaktı. Erişilmez bir şeyin uğruna ölmeye değer olduğunu öne sürmekle şimdiden ölmüş oluyordu. Yani şimdi sahip olduklarının halen olduğu kişinin ve uğruna yaşanacak onca şeyin görkemini göremiyordu. Geçmişe özlemden vazgeç, geleceğe özlemden vazgeç, bunların arasındakilere özlemden vazgeç ve karşı kıyıya geç. Bu da. Ne kadar kusurlu olursa olsun insanın kendi görevini yapması bir başkasının görevini izlemekten ne kadar iyi yapılırsa yapılsın daha iyidir. Bhagavad Gita. Hindu ve Budist düşüncesi Veronica'ya anlamlı geldi ve bir yandan bunları kendi felsefesine katarken yeniden durumunun tahliline döndü. Büyük yıldızın Veronica'ya onun istediği kadar değer vermediği belki doğruydu. Fakat bu onu kendi kendisine değer vermekten aciz hale getirmemeliydi. Eğer arada bir ona kişisel olarak teşekkür edemiyor veya takdirini göstermenin bir yolunu bulamıyorsa, o zaman adamın bir sorunu vardı. Ya kördü ya da nankördü. Fakat bu onun sorunuydu, Veronica'nın değil. Yine de Veronica'nın kendisinin büyük yıldızın başarısı için gerekli olduğunu ama yeri doldurulamaz olmadığını anlaması gerekiyordu. Onun işi için ağzının suyu akan o binlerce yeni mezunu hatırlaması yeterdi. Veronica bu işe sahip olduğu için, şanslı olduğunu zaten bildiği için işini sürdürmeye arzulu da olmak istiyordu. Yeni meşrebi seçkin bir işin yanında getirdiği ıvır zıvıra bağlı olmama ve kişisel değer duygusunu işini iyi yapmada bulma, dengeye ulaşmasını kolaylaştırırdı. Budizm felsefesi insanlar arasındaki dış çatışmaların hemen hemen daima insanın içindeki iç çatışmaların sonucu olduğunu öne sürer. Veronica itibar ve takdir konusundaki kendi iç sorunlarını ortadan kaldırdığında şefi ile arasındaki çatışma dağıldı. İşinin önemi ve heyecanı konusundaki eski şevkini yeniden kazandı. Takım çalışması. Veronica bir ekibin parçasıydı fakat beyzbol oyununda beyzbol sopasına büyük vurucuya uzatan sopa taşıyıcı bir kız gibi değildi. Bu zorunlu değildir, vurucu sopalarını kendi de alıp getirebilir. Daha çok vurucunun arkasında durup atışları ilan eden oyuncu gibiydi. Bu zorunludur, atıcının yalnız başına takdiri o kadar kesin olmaz. Takımın kendisi her zaman ayrı ayrı oyuncularından daha önemlidir. Oyuncular gelip gider, takım kalır. Eğer oyunu gerçekten seviyor ve iştenlikle hizmet etmek istiyorsanız, mevkiiniz ne olursa olsun orada oynamaktan mutlu olursunuz. Eğer oyunu seviyor ama yanlış mevkide oynadığınızı düşünüyorsanız, ya antrenörle konuşmalısınız ya da başka bir takımda oynamayı denemelisiniz. Hayatta takım çalışması olmadan pek az şey başarılır. Her takımda da liderler ve takipçiler vardır. Bu iyi bir şeydir. Şefsiz bir orkestra veya antrenörsüz ve kaptansız bir futbol takımı düşünün. Ya da daha kötüsü, sırf kaptanlardan oluşan bir takım veya her yerinde hem bir çalgısı hem de bir batonu olan bir orkestra. Hobbes hem barışı korumaya hem de işlerin tamamlanmasını sağlamaya yaradığı için kabullenilmiş bir otorite taraftarıydı. Evrimci bir bakış açısından genetik olarak insanlar avcı ve toplayıcı olarak programlanmışlardır. Toplamak için büyük bir plan ve pek fazla eş güdüm olmaksızın uygun bir yer ararsınız. Toplayıcılık ne fazla işbirliği gerektirir ne de pek fazla rekabete yol açar. Ama avcılık farklıdır. İyi avlanmak için birleştirici bir plan başarının anahtarıdır. Başlangıcında av işbirlikçi bir çabaydı. Başarılı avcılığın hayatta kalma açısından çok önemli olduğu bir zamanda başarı ihtimalini yükseltmek için takımlar halinde yapılan bir şeydi. Semeresi katılımcılar arasında paylaşılırdı. Bununla birlikte bu müşterek düzende bile takımı örgütlemek, bir rota çizmek, gözcüleri saplamak ve ambarı yeniden doldurma ihtimalini yükseltmek için her ne yapılması gerekiyorsa bunları yapmak konusunda bireylerden biri veya bir alt grup görevli olmalıydı. Otorite mevkilerini herhangi bir nedenle daha az yetenekli olanlar işgal etseler bile avın başarısı görevli olduğunu herkesin kabul ettiği kimsenin ardından gidilmesine bağlıydı. Aksi takdirde herkes gürültüyle ormanın bir yanından öbür yanına her yönde koşuşturup avın kaçmasına neden oluyor ve güvenle nişan almak yerine ormana dağılmış yoldaşlarından birini vurmaktan endişe ediyor olurdu. Tek başınıza gitmeyi tercih edebilirdiniz ama başarılı olamazsanız başkalarının akşam yemeğinden bir pay bekleyemezdiniz. Geçimsiz şefler. En sık işittiğim iş şikayetlerinden biri geçimsiz şefler konusundadır. Bu olgunun çok eskilere kadar gittiğinden ve zamanında bir geyik önüne gelip kendini takdim etse bile onu vuramayan, hedefi tutturmaktan aciz birinin sözünü dinlemek zorunda kalmakla ilgili çok şikayetler olduğundan eminim. Eğer katlanamadığınız bir şefle çalışıyorsanız seçeneklerden biri farklı bir iş bulmaktır. Elbette yeni şefinizin daha iyi olacağının garantisi yoktur ve hoşlandığınız birini bulduğunuzda da onunla çalışmayı ne kadar sürdürebileceğiniz belli değildir. Güncel durumunuzun tek kusuru, rapor verdiğiniz kişi ise iş değiştirmeden önce işinizin bütün yönlerini dikkatle düşünün. Daha esnek bir tercih, bu tür bir insanla çalışmak konusunda aranızdaki tatsızlığı aşmanıza mümkün kılacak bir felsefi tutum takınmaktır. Haksızlıkları yutmak zorunda kalabilirsiniz ama kendi iç kaynaklarınızı genişletmeniz daha kalın bir kabuk geliştirmenizi kolaylaştıracaktır. Şirketinizde veya çalışma alanınızda huysuz biriyle çalışmanızı dengeleyebilecek olumlu girdiler sağlamanız konusunda size yol gösterebilecek başka birini bulun. Kendinize bundan ben ne öğrenebilirim diye sormayı unutmayın. Bu sorunun yanıtı yaşadığınız deneyimi zahmete değer kılabilir. Zor da olsa Tao'nun tavsiye ettiği en iyi yol budur. Tao eğer bu yolu bulabilirseniz hiç kimsenin sizi yaralayamayacağını öğretir. Bu sadece kimsenin sizi sırtınızdan bıçaklamak istememesi için onlara hoş davranma meselesi değildir. En yüce yolda bıçaklanabilecek bir sırtınız mevcut değildir. Çünkü duydum ki hayatı korumayı bilen kişi karada seyahat ederken gergedanlara veya kaplanlara rastlamazmış. Savaşa gittiğinde silahların hücumuna uğramazmış. Gergedanlar boynuzlarını vuracak yer bulamaz, kaplanlar pençe atacak yer bulamaz, silahlar süngülerini sokacak yer bulamazlarmış. Lao Tzu. İlişkilerin korunması konusundaki 6. bölümde görmüş olduğumuz gibi Hegel'in efendi-köle ilişkisi konusundaki kuramı, kölelerin gerçekte efendiler üzerinde bir güçleri olduğunu açıklar. Efendiler hem ekonomik hem duygusal bakımdan kölelere bağımlıdırlar. Daha önceki bölümde duygusal bir ilişkide çarpık bir efendi-köle dinamiğinden sakınmak üzere bir güç dengesi oluşturması savunmak için Hegel'in fikirlerinden yararlanmıştım. Fakat bir şef ile onun emrinde çalışan kişi tanımı gereği bir hiyerarşi ilişkisi içindedir. Bu yüzden bir iş ortamında hedefiniz bir güç dengesi olmamalıdır. Hegel'in fikirleri bu bağlamda size daha çok bu durumdaki kendi gücünüzü fark etmek konusunda yardımcı olur. Durumu belki onarmaz bu ama kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Sadece şefinizin size iyi bir iş yapmadığınızı söylemesi gerçekten iyi iş yapmadığınızın işareti değildir. Ve muhtemelen mevkiiniz konusunda korkuya kapılmanız gerekmez. Şefinizin size ihtiyacı vardır, başka hiçbir şey olmasa bile bu toplumsal horozluk düzeni horozlanılacak birinin varlığını gerektirir. Şefiniz belki de az önce kendi şefi ona bağırdığı için size bağırıyordur. Bu yüzden ona bağırarak karşılık vermeyin, meseleyi kişisel olarak almayın ve eve gidip yapılanların hıncını köpeğinizden de almayın. İşinizi de yeteneklerinizin el verdiği ölçüde iyi yapın ve kısır döngüyü sizde bitirecek yüce yolu seçin. Eğer şef olan sizseniz ve emrinizde çalışanların sizin için ellerinden geleni yaptıklarından ve arkanızdan sizin kuklanızı yakmadıklarına emin olmak isteyen biriyseniz, sizin için de felsefede dersler mevcuttur. Eğer sadece sorgusuz sualsiz itaat peşindeyseniz de size yol gösterebilecek bir felsefe vardır. Machiavelli okuyun. Sevgi ve korku nadiren bir arada bulunabileceği için bunlar arasında seçim yapmak zorundaysanız, korkulmak sevilmekten çok daha emin bir yoldur. Kant ana fikri şöyle ifade etmişti. Başka insanlara bizim amaçlarımızın araçları olarak değil, kendi başlarına amaçlar olarak davranmak. Birinin size rapor vermesini yine de sağlayabilirsiniz. Fakat bunu yapan kişi rapor yazan bir makine olarak değil, bir insan olarak kabul etmelisiniz. Buber'in de ben-sen ilişkileriyle ben-şey ilişkileri arasında yaptığı ayrım budur. Rapor çıkaran bir makine, bir şey ile başka, rapor yazan bir insan, bir sen ile başka bir ilişkiniz olmalıdır. Lao Tzu güç işareti olarak liderlerin insanlık, şefkat ve merhamet göstermelerini öğütlüyor ve büyük bir devlete küçük bir balık pişirir gibi yönetin diye tavsiyede bulunuyordu. Mutfak işlerinden anlamayanlar için söyleyeyim, işi nazik bir şekilde yapmak demektir bu. Batı'da biz katı ve kararlı olacak şekilde, yani nezakete insanın zayıf olduğu yumuşak karnı olarak bakacak şekilde yetiştiriliriz. Diğer taraftan Tao, insanın gücünün nazik olmaya el vermesinin gerçek güç olduğunu öğretir. Aynı zamanda altın kuralda ki hemen hemen her dinde bunun bir biçimi vardır, geçerlidir. Sana nasıl davranılmasını istiyorsan. Şef olarak saygı görmek için çalışanlarınıza saygı göstermelisiniz. En iyi işveren kendini adamlarından aşağı tutar. Lao Tzu. İyi bir demir yolu patronu nasıl tren sürüleceğini bilir. Dünyaya kapitalist bir mercekten baktığı için çalışma hayatının bütün yönleri hakkında Ayn Rand, belki diğer tüm filozoflardan daha fazla yazı yazmıştır. Onun ideal patron görüşü roman kişilerinde yansıtılmıştır. Rand'ın kadın ve erkek kahramanları çalışarak yükselirler ve daha önce bulundukları görevlerin bilgilerini sonraki daha yüksek mevkilerine beraberlerinde getirirler. Rand'ın bir romanında bir çelik fabrikası sahibinin çocuğu bile dizginleri devralmaya hazırlanırken oradaki bütün işleri öğrenmek üzere fabrikada çalışır. Bir demir yolunun sahibesi olan başka bir roman kişisi tren sürmeyi bilir. İşin her parçasında ustalaşmıştır ve bu parçaların nasıl birleştirileceğini bilir. Rand bir tren sürmeyi öğrenebilen herkesin bütün bir demir yolunu yönetmeye muktedir olmayacağını da kabul eder. Ama demir yolunu yönetmek için tren sürmeyi bilmeniz gerektiğine inanır. Rand'a göre bir patron yerleri süpürmeye tenezzül etmeyen biri olmamalıdır. Hiçbir işin aşağılık bir yanı yoktur. Yapılması gereken hiçbir iş yoktur ki insana yakışmasın. Rand'ın anlatmak istediği en etkili liderliğin başkalarına iyi örnek olarak liderlik etmek olduğudur. Başkentte gereğinden fazla duran senatörler kendi eyaletlerindeki nüfuzlarını yitirirler. Sadece ünvanla değil yapılması gerekeni bilmekle ve yardıma koşmaya istekli olmakla saygı uyandırırsınız. Çeşitli mevkilerden üst makamlara yükselenlere yöneltilen en şiddetli eleştiri onların nereden geldiklerini unuttuklarıdır. Unutmak büyük bir gaftır. Unutmasaydınız bilgilerinizi yalnız şimdiki işinizi daha iyi yapmada kullanabilmekle kalmaz, emrinizde çalışanların gerçek saygısını da kazanabilirdiniz. Ve en önemlisi bu bilgi kartlarımızda hangi unvan yazılı olursa olsun, insan olarak hepimizin aynı yerde bulunduğunu unutmanıza hiçbir zaman izin vermeyecektir. Çoğumuz kendi seçilmiş küçük alanımız dışındaki bütün diğer işlerle ilişkimizi yitirmişizdir. Başka insanların işleri veya başka insanların zahmetleri konusunda hiçbir şey bilmeyiz. Süpermarkete o domateslerin Şubat ayında nereden geldiğini hiç durup düşünür müsünüz? Tükettiğimiz şeylerle ürettiğimiz şeylerin gittikçe daha ilgisiz olduğu en temel noktadan itibaren küresel bir ileri teknoloji toplumunda bu bağlantısızlık beklenmedik bir şey değildir.